Nurşehri Hanım karşımızda. Nurşehri Hanım hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Nasılsınız?
Teşekkürler, iyiyim. Sizler nasılsınız?
İyidir. Teşekkür ediyoruz. Sesiniz ne kadar genç geliyor Nurşehri Hanım. Kaç yaşındasınız? Böyle kadınlara direkt
bayanlara yaş sorulmaz.
Evet, kadınların yaşı sorulmaz ama bu benim hoşuma gidiyor. Çünkü yaşım ilerlediği halde ben yerimde sayıyorum. Hala genç görünüyorum. Sesim gibi. Görüntüm de öyle. Herkes öyle söylüyor yani. Benim bu şeyim değil yani. Ve nedir o? Kendini beğenmişliğim değil. 66 doğumluyum ben. 52 mi oluyor o zaman?
66 doğumluysanız 52... Evet, aşağı yukarı 52 oluyor, doğru yani. Aşağı yukarı tam 52 oluyor. Evet efendim, nerede yani, o kadar da şey değilsiniz. Orada ama yaşınız hakikaten değil mi? Hiç öyle görünmüyor yani.
Hiç gözükmüyor, hiç gerçekten.
Mesela Olgun abim var, 3 yaş, 69 doğumlu ama baktığınızda 70 gösteriyor mesela sesinden ama. Sesler sesler değişiyor yani.
Çayını getirdim buraya.
Ama bana 38 diyorlar.
Evet.
Kaç yaşasın 38 diyorlar.
Valla Nurşehri Hanım, teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz tekrar. Bir öncesi tanıyabilir miyiz? Yani aslında siz GTM'e bugün baktım 51 kitap görünüyor. Belki orada yanılmış da olabiliriz. 45-50 arasında epey de kitap seslendirmişsiniz ve çok kalın kitaplar da var işlerinde. Hani Nurşehri Hanım okuyunca böyle 300-400 sayfalık bir sürü kitapları.
Vallahi süper.
Yani öyle, evet.
Enerjiyi kitaplara, kitap okumaya da yansıtmış.
Yani geçenlerde sordular bana arkadaşlarım. Dedim böyle ben GTM işte yani Törler Kütüphanesi'ne kitap seslendirmesi yapıyorum. Ne zamandan beri? Emekli olduğumdan beri. 2010 yılında emekli oldum. Ben emekli olduktan hemen sonra da planım da hedefimdi zaten. Hı hı. Çünkü çok sevdiğim bir şeydi. Benim küçükten beri ben spiker olmayı istemişimdir. Hı. Çocukken kasetlere sesimi kaydeder dinlerdim. O zamanlar sarmalı kasetler vardı. Düşünün yani. Ama spiker olmadım. Sekreter oldum. Profesyonel hayatta. 2010 yılında emekli olunca dedim ben gideceğim. O zamanlar şeydeydi. Halid'in orada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ismi şeyin
Atatürk kitaplığı var. Evet, hala var aslında.
Evet. Hala var. Çok da güzel bir yer. Nefis manzaralı falan. Eski bir köşk ahşap. Böyle merdivenlerinde binerken kendimi sultan gibi hissediyordum.
Evet,
doğru. Çok güzel.
Yerleri böyle ahşap. Orada başladım. Demek ki sadece size 51 olduğuna göre orada da bayağı seslendirmiştim. Kim bilir kaç tane oldu toplamı, genel toplamı. Ve orada bir sene gidip geldim. Düşünün, Kadıköy'de oturuyorum, Halic'e gidiyorum, geliyorum. Sanki mesai gibi. Sabahtan gidiyordum, stüdyoya giriyordum. Öğlen ve personelle beraber yemek yiyordum. Akşama doğru da dönüyordum. Artık ben gelmeyince oradaki bir arkadaş vardı. Unuttum şimdi ismini.
Şevket abi vardı.
Şevket, evet.
O da Şevket, zaten bu işin duayenlerindendir. Yani kitap nasıl okundu falan, gerçekten çok emeği var.
Zaten bana orada da bir diksiyon dersi de verdiler. Belediyenin bir hizmeti varmış. 3 ay aldım. Madem gönüllü olarak geliyorsunuz, böyle bir şeyimiz var, ister misiniz dediler. Biz sizi isteriz demomuzu aldık ama hani diksiyon dersi de alırsanız hem siz zarar edersiniz hem de bizim için daha verimli çalışmalar çıkartırsınız diye. Ben de tabii ki kabul ederim dedim. Benim için de çok iyi bir şey olur. Böyle ücretsiz bir şey. 3 ay işte aldım ben ders. Dersten sonra da zaten şeylere başladım. Seslendirmeye başladım. Bir sene öyle devam ettim. Gittim geldim. Artık ben personelin yerine Şevket Bey, Nur Hanım geldi mi diyordu sabahları. Ben stüdyoya girmiştim. Ondan önce gelmiştim bile. Evet. Girmiştim diye duyuyorum böyle sesini. Sonra şeye devam ettim. Kadıköy'de bir yer, Kadıköy'de oturduğum için Kadıköy'deki yere devam ettim. Bir buçuk sene falan da burada devam ettim. Ondan sonra onlar Göztepe tarafında bir yerlere taşındılar. Evime çok yürüme mesafesindeydi buradaki yerleri. O sırada ben arayışlar içerisindeydim. Artık gidip gelmeyeyim de işte duydum sizi. Hani onlar da geçen var, işte geçen hani eve şey yüklerse, hani kendi bilgisayarına yükleyip buradan da gönderme imkanı var onlarla çalışırken falan diye. O vesileyle artık gitmeyeyim de dedim, evden daha verimli olurum gidip gelmek dışarıya. Gelmektense, vakit kaybetmektense evde aklıma geldikçe kaydederim, müsait oldukça kaydederim, daha verimli olur dedim. O şekilde de size geldim. Kaç yılıydı da bilmiyorum, dediğim gibi.
2010'da başladı herhalde. 2012, ben de onları da hatırlamıyorum. Keşke baştan yani o kronolojiyi tutsaydık ama herhalde sizin anlattıklarınızdan yola çıkarak 2012-2013 gibi
düşünüyorum. 12 olması lazım. Aynen öyle olması lazım. Aynen. Ondan sonra...
Kaç sertifika töreninde katıldınız Tuğ Şehir Hanım bizimle?
Kaç sertifika? Valla bana size ben gelmemişim, almamışım bazılarına. Son iki yıl geldim galiba sizin törenlerinize. Aynen öyle. Ondan sonra 3 yıl pardon. Birikmiş kalmış, vermeyi unutmuşsunuz falan böyle. Vermeyi unutmuşsunuz değil, hani geliyorum arada bir geliyorum, o sıralarda da öyle kaynamış gitmiş tabii gelmeyince ben. Ben bir dosya halinde aldım neredeyse sizden. Bir
evet sertifikaları için. Evet yani maalesef herkes ya. Katılamıyor. Biz sonra onlara ama merak etmeyin saklıyoruz yani geldiğinizde veya bazen postayla gönderiyoruz. Bu arada Talip Bey var bir okuyucumuz. O söylüyorsun Nurşehir Hanım kitaplarına baktığımda herkesin o kadar kolay okuyup anlayamayacağı kitapları veya herkesin tercih etmeyeceği kadar zor kitapları okumuş. O anlamda da teşekkür ederiz diyor Nurşehir Hanım. Evet sizin kitaplarınız böyle hani yeni gönüllüye başlayanların tek şey ya bir çocuk kitabı okusam, bir küçük prens okuyayım, bir daha küçük prens okuyayım bir daha öyle gidiyor. Ama siz gerçekten yani o anlamda da güzel kitaplar okudunuz. Bir de düzenli olarak yapıyorsunuz galiba değil mi? Her gün yani o kadar kitap okuduğunuz
aynen.
Göre bir
her gün ben iki bölüm ayrım okuyorum. Bazen aksıyor bir, bazen de bazı günde hiç okuyamıyorum ama ortalamaya vurursanız tabii ki bir o günde bire geliyor. Çünkü bazı günler bir işim oluyor o zaman diyeceğim ama çok nadirdir o da yani. Ama prensipte günde iki ayrım okuyorum. Çünkü beni artık hani dil kaslarım da gelişti benim. Antrenmanlıyım hızlı hani kaç yıldan sonra. Yani konuşmamı şeylerim o kadar kolay yorulmuyorum. Bir de konuya da kendim öyle kaptırdıysam kendime hani bundan sonrası da ne olacak acaba ne diyecek acaba falan diye. Bir de seslendirdiğim kitaplarla ilgili şöyle bir şey açıklama yapmak isterim ben. Şöyle bir şey benim oğlum sosyolog. Benle oğlumun da geniş bir kütüphanesi var. Oradan çekip konuları da çok ilginç olduğu için ben de bu konulara onun sayesinde merak sardım birazcık. Ben muhafazakar ailenin kızıyım aslında ama benim oğlum da böyle sol böyle görüşlü böyle sosyalist bir oğlum oldu. Önceleri telaşlandım açıkçası, kaygılandım böyle ne olacak falan diye. Sonra hatta delikanlılık döneminde anarşizmle ilgili kitaplar vardı elinde. Eyvah çocuk terörist mi oldu falan diye korktum böyle. Sonra aldım kitabı ben dedim okuyayım dedim burada ne yazıyor dedim. Okudum kitabı. Ha dedim kötü bir şey yokmuş. Tehlikeli bir şey değil bu. Daha gayet güzel aslında dedim hatta dedim. Hoşuma da gitti her türlü otoriteye karşıyız diyen bir görüş. Ondan sonra uzun uzun da anlatıyor da böyle resmen tuğla gibi bir kitaptı. Öyle ben onun sayesinde görüş değiştirdim. Şu anda karşınızda sosyalist düşünceye inanan öyle bir ideolojiye içerisinde o görüşte yol almaya çalışan bu görüşün fikirlerini, ideallerini öğrenmeye çalışan ve yani gerçekten de hayatıma da getirip içselleştirmeye başladım. Öyle bir yol aldım. Sizlerle beraber oldu tabii bu. Çünkü size de seslendiriyorum ben kendimi öğrenciyken.
Evet, tabii kitaplarında önemli bir hayatınızdaki yolculuğunuzda yeri olmuş. Yani normalde de okuyorsunuz yani. Hani bizi okumadan önce de ben hep gönüllü okuyuculara onu sorarım. Okurdunuz değil mi? Yani kitap okur muydunuz hani seslendirme yapmadan önce de hep?
Aynen. Şöyle bir şey işte dediğim gibi ben o soruya demek ki cevap vermişim az önce. Benim diyorum ya ben muhafazakar bir ailenin kızıydım. Çok da fazla kitap okumazdım zaten çok erken yaşta evlendim anne oldum. 19 yaşında evlendim. Hemen anne oldum. Çalışma hayatı şuydu buydu falan derken çok fazla kitap okumazdım ama işte eşimden ayrıldım buraya geldim çocuk büyüdü hemen yani ben çocukla beraber bundan korkuyla beraber kitap bir de benim çocuğum bana bir gün beni şu aslında benim kitabı okumama size tam net cevabı şöyle olacak aklıma geldi şimdi. Çocuğum 9 yaşındaydı o zaman. Bir babasında kalıyordu. Mahkeme bana vermedi. Aydın Ay'a Ankara'ya gidiyordum geliyordum görmeye çocuğu yaz tatillerinde. Orası işte son şey yaptı. 19 yaşına gelince artık hani benle yaşamaya başladı. Ama ben almaya gittiğimde çocuk dedi ki heslerle ilgili düşüncen nedir dedi anne dedi. Ne hesli falan dedim. Sen dedi nasıl bir insansın dedi. Bu dünyada yaşıyorsun. Hidroelektrik santraller yapılıyor dedi. Bunlarla ilgili çevreye dedi zarar veren. Yani sen dedi böyle bir tartışma var ve bunun haberin yok mu dedi. Ben böyle kaynar sular başımdan aşağı döküldü. Kendimi çok kötü hissettim. 8 yaşında kendi çocuğuma cevap verememenin eziklerini yaşadım. Ve bu bana
derdi. Ama senin çocuk da 9 yaşında HES'i biliyorsa o yani ya o da başka bir normalin ötesinde sanki. 9 yaşında mı soğudu size HES'lerle ilgili?
Aynen öyle bu.
Yani o da başka bir nokta. Yani bugünkü bırak 9 yaşındaki 25 yaşındaki HES'e yeni 90 gençliği hiç yani.
Ama gerçekten bak şimdi çok önemli bir şeye de parmak bastın. Çok tabii dikkatlisin. Gerçekten onu söyleyeyim doğru dikkatini çekti. Şu anda benim çocuğum hakikaten akademisyen, araştırmacı. Doktora tezini veriyor 32 yaşında. Gencecik. Üniversite sınavında 3 tane tercih yaptı. Başka üniversiteye de gitmem ben zaten kazansam da dedi. ODTÜ, Galatasaray Üniversitesi ve Boğaziçi. ODTÜ'yü kazandı. Yüksek onur öğrencisi olarak mezun oldu. Akabinde burslu başvuruda bulundu. Koç Üniversitesi'nden de Boğaziçi Üniversitesi'nden de kabul gördü. Burs fazla daha iyi veriyor diye Koç'u kabul etti. Koç'tan vaktinden önce master'ını tamamladı. Master'ından sonra yurt dışına gideceğim, doktora yapacağım dedi. Pittsburgh Üniversitesi'nden bursu kabul gördü. Şu anda Pittsburgh Üniversitesi'nde doktora tezini bu dönem verecek inşallah kabul
gördü. Oğlu öyle olunca sizin de çıtayı yükseltmiş oldu yani. Oğlu yapınca ben de okumalıyım dediniz ve ondan sonra kitap okuma süreci devam etti.
Öyle ya mi? Ben eğer şöyle bir şey diyorum ya, mahkeme yani baba çocuğu bana vermedi ayrıldığımda. Ben ondan endişe ediyordum. Çocuk bana, çocuktan ayrılacağım işte, çocuk bana mahkemeyi verme, çocuğumdan ayrılıyorum diye. Çocuk bana o soruyu sorunca ben dedim ki çocuğumu bana mahkeme falan değil dedim. Eğer ben çocuğumla aynı dili kullanmazsam, çocuğumun verdiği, sorduğu sorulara cevap veremezsem ben o şekilde çocuğumu kaybedeceğim. Korkusuyla ben sarıldım kitaplara, sarıldım gazetelere, sarıldım her türlü kaynağa. Bilmediklerimi öğrenmem için en kolay kaynak da kitap olduğu için kitapları elimden o günden beridir bırakmadım. Çocuğumu kaybetmemek için.
Çok güzel. Peki seslendirme fikri nerede? Spiker olmak istediğinizi belirtmişsiniz. Nereden emekli olduğunuz vardı Nurşehin Hanım?
Yani ağırlıklı olarak TOFAŞ Genel Müdürlük'te çalıştım. Ondan sonra Koç Bank Yapı Kredi satın aldı. Koç Bank'a girdim. Tekrar işten çıkardılar 10 yıldan sonra. Yine Koç Grubu'nun bir şirketi. Koç Bank'ta çalıştım. Koç Bank Yapı Kredi satın aldı. İşte Yapı Kredi olarak devam ettim. 5 yılda orada çalıştım. 6 yılda devlet var. Ankara'da evliyken. 4 yılı devlet, TK, Devlet Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'nde çalıştım 2 yıl. Bürosunda sekreter yolda. Sonra da TOKİ oldu şimdi emlak konutta o zaman. İşte 2 yılda TOKİ'de 6 yıl. Ondan sonra özel sektöre geçtim. TOFAŞ 10 yıl. Yani hesaplarsanız yani 20 yılı aşıyor.
20 yılı aşıyor. Evet 2010'da emekli oldunuz. Ondan sonra da bu seslendirme olayını ben şeyi merak ediyorum. Yani her gün neredeyse bir iki ayrım okuyorum dediniz kendiniz şey açısından. Bu da sizi motive eden ne oluyor? Yani kitap okurken nasıl duygular içinde? Çünkü bu zorla yapılabilecek bir şey değil yani sevmeseniz. Hani sırf hani sırf birilerine yardım edeyim diye de yapılabilecek bir şey değil gibi geliyor bana. Sizce nedir yani o motivasyon kaynağı?
O motivasyon ne biliyor musunuz? Şeyden bir kere besleniyorum. Bir kere yani kitap okumak konuşmanızı serileştiriyor. Ya konuşmanızı düzeltiyor. Şeyle de bir şeye de ihtiyacım var. Toplum içerisinde konuşurken duraklamalar, çok eğler. Bunu bir kere mesela tiyatroya meyilliydim. Tiyatroyla ilgili bir arkadaşım dedi ki konuşurken çok kullanıyorsun. Bu hiç akıcı yani insanın konsantrasyonu dinleyici hiç hoş bir şey değil toplum içerisinde konuşurken de. Kendimi eğitmek anlamında kitap seslendirmesi hem kitap okumak ya bilgi haznenizi güçlendiriyor. Bir yandan da seslendirme yaparken benim akıcı konuşmama, dil kaslarımı kuvvetlendirmeme neden oluyor. Hı-hı. Aslında. Yani ses tonun bile değişti. Yani diyafram kullanıyorsun. Belli ki yani spikerlerde de öyledir. O sürekli konuşmaktan kaynaklı. Tiyatrocularda da öyledir o konuşmaya dayalı mesleklerde. Ses tonu da ona göre düzenlenir yani. O yüzden ben o anlamda da severim, düşkünümdür böyle şeylere. Gelişmesi anlamında çok hoşuma gidiyor. Açıkçası çok bana da faydası oldu. Konuşmamın düzenli olması, akıcı olması, ses tonumu iyi kullanabiliyor olmam anlamında da benim için iyi egzersizler bunlar kitap seslendirmesi yapmak. Ama diyorum her şeyden önce yani hani ben kendimi bir spiker gibi hissediyorum. Ekrana çıkmış bir spiker gibi hissediyorum kitap seslendirmesi yaparken. O hevesim hala o içimde ölmedi. Onu da bu şekilde besliyorum.
Çok gerçekten güzel. Çok hoş yani o duyguyla okumanız. Peki birçok kitap okudunuz. En çok okurken sizi etkileyen seslendirdiğiniz sırada veya çok beğendiğiniz diyelim hani okuma sırasında bu gerçekten benim için en iyi okuduğum kitaptır diyebileceğiniz bir şey var mı?
Ya şöyle sizin seslendirmediklerimin içinde onu hiç unutamam. Umberto Eco'nun Gül'ün Adı. O 700 sayfalık kitabı ben böyle kendi kendime okudum, seslendirme yapmadım. O unutamayacağım bir kitaptır. Onun filmi falan da oldu. Fakat Orta Çağ'da yani o kitabı unutamam. Ama sizin seslendirdiklerimin içerisinde de diyorsan eğer, ASEV'de yakın zamanda, çünkü bazen artık unutuyorum, bak bayağı da seslendirmişim. Yani geriye dönüp bir hazırlık yapayım diye de hatta soracaktım, bir inceleyecektim onları da.
Yok sen
gerek yok. Arsev devrimin kamçısı mıydı neydi? Evet. Diğer bir kitap seslendirdim size. Ama size seslendirirken ben şok oldum böyle. Devrim sürecinde devrimin içine girmiş, ajanlık yapmış, ajan provokatörlük yapmış, polis teşkilatıyla çalışmış bir korkunç bir ahlaksızlığı tanıtılan bir kitaptı. Korkunç heyecanlanarak yani bugün anlamıyorum bunu da mı yaptı, bunu da mı yaptı, bunu da mı yaptı diye oydu. Yani en çok o. Ve çok tatlı, yeni bitirdim. O çok güzeldi, unutamıyorum onu. Çünkü yani daha zaten yeni bitirdim, unutamam, fırsat yok da. Eduardo Galeano'nun hikaye acısı. Onun ilk defa da sizin sitenize girdim, hep kendim seçtiğim kitapları okuyorum. Ahmet diye bir arkadaş sizden istemiş. Aa dedim, ben bunu çok okumak istiyordum. Hem Ahmet'i sevindireyim yani, eğer memnun kalırsa tabii inşallah. Ben de kendim çok okumak istiyordum dedim. Hemen sipariş verdim. Aldım. O kadar tatlı bir kitap ki. Yani tavsiye ederim, dinleyin.
Evet, süper. Gerçekten çok güzel. Onları da o şekilde dinlemek, sizin sesinizden dinlemek çok iyi. Peki bunlar hep GTM sürecinde hep uzaktan okuma yaptınız değil mi? Bize gelip çok okumadınız galiba Nur Ceylan.
Ha evet, sizin stüdyonuza hiç gelmedim. Hep gönderiyorum. Hiç gelmedim. Evet, hep uzaktan.
Evet. Ama o süreçte bile bu kadar kitap okuyorsunuz. Bizimle bunları buluşturuyorsunuz. Biz hani tüm okuyucularımız adına da çok teşekkür ediyoruz size bu anlamda. Böyle bir çalışmanın olduğu için. Peki sizi okurken en çok zorlayan, hani yani nasıl bitecek bu kitap dediğiniz şeyler de oldu mu?
Bu arada antiparantez, bu soruya cevap vermeden önce unutmayayım diye şunu söylemek istiyorum. Benim oğlum onun kitaplarından seçiyorum, okuyorum ya, anne dedi, ya dedi bu kitap böyle değil, niye oraya seslendiriyorsun? Onlar sıkılırlar dedi. Bunlar hani çoğu doktriner, teorik veya kitaplar hani biraz daha hani uzmanlık alanı isteyen kitaplar falan. Bunları dedi bir portalda bize dedi, bizim gibi araştırma görevlileri için dedi internette yayınla. Oo dedim, onu yapamam, hani telif hakları var. O telif elini konu şu anda. Ondan sonra onlara dedi sen öyküler oku, hikayeler oku, böyle heyecanlı zevkli şeyler oku, pek tercih etmezler dedi. Onu da söyleyeyim, öyle bir şeyi var onun bazen.
Yok, de... aslında şöyle, bence her kitabın değerli bir yanı var. Sizin tarzı okuduğunuz kitap tam aksine insanlar arasında körlerdeki entelektüel kapasitenin ben çok yüksek olduğunu inanıyorum ya. İnanmıyorum, evet. Biliyorum yani. Hani
evet, evet.
Okuyucularımızdan. Elbette popüler kitapları tercih edenler de var ama onları okuyucusunu zaten buluyoruz. Açıkça söyleyeyim yani. Popüler kitaplar, roman. Bunları küçümsemiyorum aslında ama bunların okuyucularını bulabiliyoruz. Ama diğer kitapları, yani siyasi kitapları olabilir, fikir kitapları olabilir, ders kitaplarında bunun için dahil. Onların okuyucularını bulamıyoruz her zaman. Maalesef herkes tercih etmiyor. Çünkü bu biraz daha tecrübe de gerektiriyor. Yani çünkü siz mesela o kadar çok kitap okuyun, size ne okuyun desek okuyabilirsiniz artık. Hani böyle bir noktaya geldiniz. Bu nedenle ben çok değerli buluyorum yani.
Evet, onu da paylaşacağım oğlan. Evet, bunu da bilmiyordum ben. Yani zaten sormak anlamında söyledim. Şimdi soruna cevap vereyim. Sorum neydi bu arada?
Sizi zorlayan, en çok zorlayan okur kendini.
Sıkıldı bu kitap, nasıl bitecek? Evet, şöyle... ya peki, öyle bir şey olmadı açıkçası. Kitapla ilgili sorunum yok. Yalnızca yani... kitap daha yani nasıl bitecek falan, sıkıldım, hiç onu hissetmiyorum. Sadece... ya gece oturduysam saat 12 gibi filan çok korkum geldi, artık böyle enerjim düştü, seslendirmemin kalitesi bozuldu, belli oluyor, kaydı bırakmak zorunda o şekilde kalıyorum. Yani hatta bazen çoğunlukla ben iki değil üçüncüyü de okuyorum, üçüncü ayrımı bazen. Fakat boğazım kurumaya başlıyor, artık mecbur kalıyorum. Veya da vaktim olmuyor da bir yere gitmem gerekiyor, bırakmam gerekiyor, bir iş vardır falan, öyle. Yoksa kitapla ilgili hiçbir sorunum öyle aman aman sıkıntı. Çünkü çoğunluğunu ben tercih ettiğim için sıkıntım olmadı açıkçası hiç. Yani ama öyle ders kitabı falan seslendirmek sıkıcı geliyor bana da. Hani ne bileyim, bunlar da ders kitabı gibi ama bunları seviyorum işte. Ne bileyim, sevmediğin şeyi tercih ediyorum. Yani sanki... Allah'tan...
Peki şeyi merak ediyormuş Hanım, siz okurken daha önce mesela bize okurken daha önce okuduğunuz bir kitabı mı okumayı tercih ediyorsunuz, yoksa o kitabı siz de bize okurken ilk kez mi okumuş oluyorsunuz?
Genelde öyle oluyor ya. Aslında bize diksiyon hocamız öyle demişti, yani bir göz gezdirin veya öncesinde okuyun. Yani çok nadir oldu sizde açıkçası. Geçenlerde Alexandra Kollontay'ın kitabını, o da yanlışlıkla olmuş. Kitabı okuduğumu unutmuşum. Size seslendirdim. Dedim, bu kitabı ben okumuştum. Unutmuşum, inanıyor musunuz? Artık unuttum. Yanlışlıkla olmuş. Çok nadir oldu. Bir de öyle bir iki ay dedim ya, bu kitabı mutlaka paylaşmalıyım. Yani çok güzel bir kitap. Bu kitabı mutlaka seslendirmeliyim diye dediğim birkaç tane daha kitap oldu. Ama genellikle sizle beraber okuyorum kitabı. Yani,
anladım. Peki bu yani bazı okuyucular şey diyor, ben sesli okurken kitabı anlayamıyorum falan diyor, ama onu yaşamıyorsunuz o zaman siz buna inşallah.
Şöyle bir şey oluyor. Bazı durumlarda oluyor. Ama ne yapıyorum biliyor musunuz? Şeyi durdurup, programı durdurup bir daha okuyorum. Ha, anladım diyorum, tekrar devam ediyorum. Öyle oluyor.
Evet evet, yani o şekilde şey yapabiliyorsunuz. Nuri Hanım, çok güzel bir sohbetti. Ağzınıza sağlık. Gerçekten bizi de neşelendirdiniz. Yani evet. Gecenin bir şeyinde enerjinizle bizi de o enerjiye kattınız.
Dinleyicilerimiz de muhtemelen o enerjiden nasiplerini aldılar.
Şey sorayım. Yeni okuyuculara bir tavsiyeniz olabilir mi? Yani nasıl başlamalılar kitap okuma, kitap seslendirmek isteyenler?
Evet. Yani çok
tabii
bir motive edecek şeyler söylemek isterim. Ama hani önerim gerçekten şeyleri çok dinlesinler. Televizyonda spikerleri gerçekten dinlemek, akıcı konuşan spikerleri dinlemek, tiyatro dinleyicisi olmak, sinema izleyicisi olmanın hani çok faydası var. Çünkü tonlamayı öğreniyorsunuz konuşmada. İyi konuşmacıları, iyi tiyatrocuları, işte edebiyatçıları konuşurken dinlemek, spikerlerin tonlamasını dinlemek. Ben çok örnek almışımdır. İşte rakamları konuşurken şuraya baskı yapıyor, şöyle yapıyor, cümle konuş, şurada şöyle duygu ifadesi veriyor, tiyatrocular da öyle böyle onu taklit etmeye çalışırım doğrusu. O açıdan çok tavsiye ederim. Tiyatroyu çok tavsiye ederim. Çok geliştirici, insanların konuşmasını akıcılaştırması, tonlamayı yapması için hani böyle hobi olarak yanında tiyatroyla ilgilenmeyi çok tavsiye edebilirim. Çünkü çok insanın seslendirmesine çok etkili olan bir sanat, da ayrıca da çok zevkli. Yani bunlar yeni arkadaşlarıma öneriler olabilir açıkçası. Öyle.
Nurşehir Hanım, hı, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ağzınıza sağlık.
Ben çok teşekkür ederim. Ben ne zaman ben de sizleri dinlemek isterim, programı, kendi kaydımı falan.
Tabii onu size zaten ulaştıracağız. Şu an canlı yayındasınız ama bunları biz Dünyaya Seslen diye bir sitemiz var. Oraya koyuyoruz engel sayışımı saatleri olarak. Oradan dinleyebilirsiniz. Biz sizin bölümünüze ayrıca size ulaştıracağız. Diğer gönüllü okuyucularımıza da ulaştıracağız onları. Onun sözümüz var.
Yakınları da bekliyorlar. Röportajım var dedim. Aaa! Onlar da merak ediyorlar.
Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık katıldığınız için.
Peki, görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar diliyoruz.